Ayrım 18. Belki sonundan değil, başından alarak anlatmalıyım. Anlatmakla yetinmeyeceğini hissediyordum. Hatırlayacak, itiraf edecek, belki pişmanlığını dile getirecek ve kesinlikle yargılayacaktı. Karşılaştığımızda Işık henüz 20 yaşında bile değildi. Bir toplantıdaydık sanırım. Dinleyicilerin çoğu gençti. Konuşma bittiğinde herkes etrafımda toplanmışken, ikinci sıranın ortalarında çevresini ilgisiz bakışlarla süzen bir kızın tek başına oturduğunu fark ettim. Konuşurken dikkatimi çekmemiş olması şaşırtıcıydı. Çünkü her açıdan göz alıcıydı. Sonradan, sözlerine ara verince sigara içeceğini düşündüm. Su içecekti. Tahir Bey kız su getirmeye giderken çok düşünenlere az bir yavaşlıkla konuşmasını sürdürdü. Meğerse Asım'ın karısıymış. Asım çıkardığımız dergiye gönüllü yardım ederdi. İşte Işık'ı o gün tanıdım. Sonraki 16 ay boyunca da hemen hemen her gün gördüm. Tanışmamızdan bir süre sonra Asım'dan ayrıldı. Belki de tersi oldu. Kız suyu getirmişti. Işık'la kocasının ayrılışlarındaki rolü hakkında hiçbir şey söylemeyecekti. Belki utanıyordu. Bu düşünceden çabuk vazgeçtim. Onun gibi birinin bu nedenle utanacağını düşünmem aptallıktı. Ondan hoşlanıyordum. Aşık olmam epeyce zaman aldı. 1981'de tutuklanmamak için gizlendiğimde 4 ay boyunca bana mektuplarını ulaştırmayı başardı. İşte öyle, yani böyle oldu. Mektuplarında aşkı anlattığı o uzun cümlelerdeki ateşli sözcüklere basa basa tıpkı bir merdivene tırmanır gibi yanına, gökyüzüne ulaştım. Gökyüzü, demek o da ışığın yeryüzüne ait olmadığını fark etmişti. Sonrasını biliyorsunuz, tutuklandık. Önce ben, sonra Işık. Evlenme fikri onundu. Tutukluydum, pratik yararlarını düşününce kabul ettim. Sözlerinin burasında sustu. Belki suyunu bitirecek, belki de düşünecekti. Her ikisini de yapıyordu. Ancak birkaç ay sonra birden ziyaretlerime gelmeyi kesti. Bıçak gibi. Önce tutuklandığını düşündüm, sonra... Burada güldü. Aslında epeyce sonra anladım. Hayır, anladım sayılmaz. O aşağılık herif, işkencelere katılan o katil ruhlu serseri, adı Faruk'tu değil mi? O söyledi Işık'ın bir erkekle birlikte olduğunu. O işkence görürken karısını elinden alan adam şimdi yalnızca 60 santim uzağındaydı. Gözlerine baktım. Hayır, onu incitmiş olmak beni utandırmıyordu. Aslında her şey daha önceye uzanıyordu. Işık tanışmamızdan bir süre sonra sanırım ikimizi birden severken buldu kendini. Yani Asım'ı ve beni. Bir süre birbirine taban tabana zıt iki erkekle bir kutuptan ötekine savruldu. Bocaladı, karar veremedi. Faruk'un sözünü ettiği o erkeğe rastladığında bitkindi. İşte o zaman tıpkı iki değişik renkli kimyasal sıvının önceden kestirilemeyen bir başka renkteki sıvıyı oluşturması gibi sevdiği iki erkekten üçüncüyü yarattı ve tutkuyla ona bağlandı. Bilinçli olarak değil, daha çok tutkuyla. Sözlerinin burasında ezberindeki bir dörtlüyü hatırlamak ister gibi susup dudaklarını bir süre sessiz mırıltılara bıraktı. Sonra sesi yükseldi, hatırlamıştı. Ah tutku, kişilik özelliklerimizi alt üst eden, bize kendimizin bile yadırgadığı ikinci bir kişilik hediye eden tutku. İşte Işık böyle bir tutkuyla, yani bizim tanımadığımız biri olup çıktı. Aslında ben her zaman tutkudan yana oldum. Ahlaki kaygılarla tutkuyu yok etmeye kalkışanlardan hep iğrendim. Neyse, o katil herifin verdiği haberden sonra da Işık birkaç kez ziyaretime geldi. Artık o adam vardı ve bir mevsimden ötekine geçer gibi fark edilmeden ama kesin bir biçimde değişiyordu. Görüş mahallimde karşımda otururken bazen utançtan yok oluyor, bazen de içindeki onu bulmanın olanaksız olduğu gizli bir noktaya çekilip büzülüyordu. Sonra ruhu birden bir sel gibi kabarıp taşıyor ve benliği nedensiz bir mutlulukla hiç görmediğim bir çiçek gibi rengarenk açıyordu. O zaman nedenli derin bir tutkuyla aşık olduğunu anladım. Onu rahatlatmak için boşanabileceğimizi söylediğimde reddetti, şiddetle. Bunun üzerine onu dostça incitmeden sorguladım. Aşık olduğu adam ışığın yaratıcılıkla yoğrulmuş ruhunu besleyecek hiçbir şeyi olmayan birisiydi. Tanımadığı bu üçüncü adamı küçümseyerek güldü. Ama kadınlar bu konuda şaşmaz bir içgüdünün sahibidir. Işık sanki aşkın oynatlığını kendisine en çabuk tattırabilecek kişinin o adam olduğunu sezinlemişti. Zavallı, aşk yolculuğunun sonunda ne bulacağını sanmıştı ki, aşkın sonunda yine aşktan başka bir şey yoktur. Elini kaldırdı ve sustu, yine su içecekti, aldatılmak onu susatıyordu. Arkamızda bir yerde bekleyen kız kapıyı açıp dışarıya çıktı. Karşımda oturan bu yorgun yüzlü adam artık kutsal rahip değil, aldatılmış ve terk edilmiş bir erkekti. Ama bu yenik hali bile onun sıra dışı kişiliğini gölgelemiyordu. Gördüğüm en erişilmez mağluptu. Bu kez suyu çok uzun süredir çölde kalmış gibi hızla içti. Belki de şekeri vardı. Tahliye olduktan sonra onu arattım. Evindeymiş. Ama nafile bir çaba oldu bu. Ona ulaşamadım. O adamdan ayrılmıştı. Söylemedi ama bu belliydi. Kendini gizli, kimsenin fark etmediği bir sürgüne göndermişti. Ulaşılamamasının nedeni buydu. Galiba içmeye de başlamıştı. Sonunda istediğini yapıp onu bıraktım gitti. Kıza bardağı geri verdi ve omuzlarını silkti. Aylar sonra beni aradı, görüşmek istiyordu. Onu aldırdım. Durumu acıklıydı, hazin bir karşılaşma oldu. Solmuştu, artık varoluşu kendinde ışıldamıyordu. Bir şeyler verip gitti. Birkaç aylığına İstanbul'dan ayrıldım. Döndükten sonra onu aradığımda çok hastaydı, görmüyordu. Soluğumu tutarak Tahir Bey'e doğru eğildim. Söyleyecekleri yüzümle de ilgiliydi. Kurumuş, içi sünger gibi olmuştu, bakıma ihtiyacı vardı. Yanıma aldım ama ölmeden önce tekrar evine dönmek istedi, biz de götürdük. Kısa bir süre, pes seslerin arasındaki bir es süresince sustu, sonra da öldü. Doktorlar ne dedi? Tahir Bey hemen cevap vermedi, gizlemeye gerek görmediği öfkeli bir şaşkınlıkla bakıyordu. Unutmuş, sesimi duyunca da orada olmamı uygunsuz bulmuş gibi. Kim bilir, belki de yersiz merakımın nedenini çözmeye çalışıyordu, yine de cevap verdi. Hiçbir şey, hatırladığım kadarıyla bir teşhis koyamamışlardı. Galiba tespit edilemeyen bir şey, bir tür virüs. Öteki iki kardeşi de aynı şekilde ölmüş. Garip, onunki gibi nedeni belli olmayan hastalıklardan. Bu haber Tahir Bey'i etkilememişti. Belki ışıktan başkası ilgilendirmiyordu onu. Omuzlarını kaldırdı ve ellerini iki yana açtı, konuşmamız sona ermişti. Ayağa kalktım, daha fazla soru sormak aptallık olurdu, elini sıktım. Bizimle anlaşmak istiyorlarsa bunu bazı jestlerle belli etmeliler. Kimse Tahir, soyadını söylerken güldü, bildiğin Descartes gibi sakin ve münzevi bir düşünüre benzemesini beklemesin. O kuşkuyu imanın ötesine taşımadı ama ben bölünmezlik kavramını tartışarak aşacağım. Artık kederli değildi, yeniden o kibirli kutsal rahip kimliğine geri dönüyordu. Karmaşık kavranması zor bir yapısı olduğu kesindi ama kötü niyetle edinilmiş bir karmaşıklıktı bu. Asla gerçeklerle yetinmiyor, gerçeklere kişiliğinin parmak izlerini damgalayıp kendine ait kılıyordu. Kapıya yürüdüm, Veysel beni bekliyordu. Birlikte güney kanadının çıkışına kadar yürüdük, ayrılırken beni durdurdu. Ona söyle, eninde sonunda karşılaşacağız. Kiminle karşılaşacağını sormadım, çünkü Faruk'u kastettiğini biliyordum. Dışarısı sessiz ve serindi, canım hep olduğu gibi yine sigara istiyordu. Ana girişe doğru yürüdüm. Öğrendiklerimi düşündüm, dişe dokunur bir şey yoktu elimde. Tahir Bey'in ışıkla ilgili değerlendirmeleri keskin zekasını ortaya koyuyordu. Ama anlattıklarında sevginin varlığından söz edilemezdi. Onun gibilerinin insanları sevmek yerine beğendiklerini biliyordum. Belki erdemli birisiydi ama erdemlerini kullanırken sanki harcayıp tüketirse yoksullaşacakmış gibi oldukça cimrice davranıyordu. Kapıdan içeriye girdim. Işık ölmeden önce neden Tahir Bey'i görmek istemiş ve ona ne vermişti? Elimi yüzüme götürdüm. Elimde gizli çözecek, yüzümde ise yeni bir şey yoktu. Çok bekledik. Elimi çabucak yüzümden indirdim. Telaşla sırrımı ele verecekmişim gibi kaygıyla. Faruk en çok ait olduğu yerde karanlığın içindeydi. Yorulmuş gibi sırtını duvara dayayarak yere oturduğuna bakılırsa söylediği kadar çok beklemiş olmalıydı. Asansörün kapısında elim yüzümden uzakta, aklım yüzümde Faruk'un ayağa kalkmasını bekledim. Faruk çöreklendiği kovuktan yavaş yavaş başını kaldıran bir yılan gibi doğruldu. Benimle gelecekti. Onun da midesi ağrıyordu. İkimiz de süt içtik. Kedi ortalıkta gözükmüyordu. Anlat bakalım. Neyi? O herifi dedi. Seni kapıya kadar geçirdi değil mi? Bizi izlemişti. Öyleyse öğrenmek istediğini öğrenecekti. Seninle karşılaşmaya niyetli. Faruk birden gülmeye başladı. İrkildim. Çünkü onu gülerken ilk kez görüyordum. O ve gülme. Bu insanın yepyeni olağanüstü bir yetenek kazanması kadar şaşırtıcıydı. Ama az sonra durum açıklığa kavuştu. Çıkardığı ses aslında gülüş değil, gülüşün ardına gizlediği uzun bir çığlıktı. Gülerken çevreye neşe yerine gerginlik saçılmasından anladım bunu. Gerizekalı, isteseydin bütün şarjörü alnının ortasına boşaltırdım ama... Elini bıçakmış gibi boğazına götürmüştü. Boğazını keseceğim. Sütümü bitirdim. Ondan kurtulmak için ne çok şey verirdim. Şeker yemişim gibi ağzımı tatlandıran bu soruyu çabucak unuttum. Çünkü Faruk'tan kurtulmak yağmurun altında ıslanmadan dolaşmak gibi olanaksızdı. Varlığı katlanmak zorunda olduğum bir hastalıktan farksızdı. Yani fazla seçeneğim yoktu. Faruk Veysel'in boğazını kestiği keskin elini boğazından çekmiş susmuştu. Yalnızlığı, üstümüze yine o üzün ölümü hatırlatan sessizlik örtülecekti. Garip bir durumun içinde buldum kendimi. Ondan nefret ediyordum ama saygı duymadan da edemiyordum. Saygımın nedeni bildiklerimizden farklı, sadece ölüm mahkumlarına bahşedilen türden bir yalnızlığı olmasıydı. İkinci bardağı istemedi, ben içtim. Aslında istediğim süt değil, içkiydi. Ama içmek için gitmesini beklemeye kararlıydım. Zinet nasıl? Beklemediği soru Faruk'u içine çekildiği karanlıktan çıkardı. Bilmiyorum, onu en son sen gördün. Sonra omuzlarını silkti. Merak etme, ölseydi haber verirlerdi. O da bana verirdi, demek istediği buydu. Sütü bitirdim. Faruk yeniden içindeki o derin kuyuya çekilmişti. Gitmesini beklemekten vazgeçtim, içkilere doğru yürüdüm. Konyak midemi yaktı ama bu yanmanın az sonra kaybolacağını, damarlarıma bedenimi rahatlatacak bir genişlemenin yayılacağını bilerek pencereye doğru yürüdüm. Gece her zamanki gibi geniş, koyu ve dostu, boğaz boyunca yayılmıştı. Rüzgar martıları gökyüzünden aşağıya serpiştirilmiş konfetiler gibi sağa sola savuruyordu. Bizi gözetler miydin? Aptalca bir soruydu bu. Önce martılarla ilgisi yoktu, sonra Zinet'le sevişirken bizi gözetlediğini zaten söylemişti. Faruk da soruyu aptalca bulmuş olmalıydı ki cevap vermeden sessizliğini sürdürdü. Neden sonra ben içkiyi bitirmek üzereydim, başını kaldırdı. Dudaklarında cevap diye soru vardı. Silahı üstünde mi? Saygı uyandıran sessizliği boyunca Veysel'i ve ölümü düşünmüştü. Şimdi tıpkı avını saatlerce kımıldamadan gözetleyen yırtıcı bir hayvan gibi tüm benliğiyle kurbanına yöneldiğini görebiliyordum. Sabırla kınına sığmayan öldürücü bir kılıca dönüşecek kızgınlığıyla iç içe yaşayacak, Veysel'le karşılaştığı ana kadar Veysel'den başka bir şey düşünmeyecek, hiçbir şeyle ilgilenmeyecek, hiçbir şeyin üstünde yoğunlaşamayacaktı. Emindim, biliyordum, silahı kastederek bilmiyorum dedim. Yanında pek kimse de olmuyor, neye güveniyor sence? Ona eziyet edebileceğini fark ederek atıldım, öç alma duygusuna. Faruk hafifçe kımıldadı. Pusuya yattığı kuyudan çıkacaktı. Çıkar çıkmaz Veysel'e yönelttiği küçümsemeyi yüzünü enlemesine yayan lastik bir gülümsemeyle karşılaştım. Ona öç almayı göstereceğim. Sonra şaşırtıcı bir haberle konuşmasını sürdürdü. Beni Zinet çağırdı. Afalladığımı fark edince gülümsemesini yüzünün ortasına çeken ağzını büzerek ekledi. Manyak karı, becerilirken dikizlenmeye bayılırdı. Onunla yattın mı? Faruk tekrar güldü. Gülüşü kırık bir camın kenarı gibi şekilsiz ve keskindi. Bu gülüşten sakınmalıydım. Tükürür gibi kime savurduğu belli olmadığından, karılarla işim yok benim. Karılar, biriktirilip yoğunlaştırılmış, tek kişinin karşı koyamayacağı bir nefretle yüklüydü bu sözcük. Gerçek nefret, kişiselken kitlelere yönelmiş, tekilliğini yitirmiş genel nefretin sapkınlık olduğunu kanıtlıyordu. Yıkıcılığından korunmanın en kesin yolu onu anlamaya çalışmaktan vazgeçmekti. Bunu yıllarca önce keşfetmiştim. Ama şimdi hayatı boyunca hiçbir kadınla yatmadığını üstü kapalı itiraf ederken onu hiç kimseyi etmediğim kadar merak ediyordum. Öldürme içgüdüsüyle cinselliğinin ya da cinsiyetsizliğinin ilişkisi neydi? Sana deli olurdu, severdi yani. Eliyle kadehi işaret etti. İçiyorsun. Evet dedim, hep içiyorum. Faruk omuzlarını silkti. Işığı izliyor muydunuz? Bu kez başını salladı. Benimle birlikteyken... Senden sonra da diye mırıldandı. Bize göre Tahir Alçağ'ın arşivini o saklıyordu. Adam dışarı çıkınca doğruca ona gidecek diye beklediler ama bir temas olmadı. Elini başına götürmüştü. Anlarsın, tedbirli davrandılar. Sonra buluştular. Evet, buluştular. Daha doğrusu seninki ona gitti. Ya arşiv dedim. Faruk cevap vermeden bekledi. O da Tahir Bey'in yaptığı gibi merakımın nedenini anlamaya çalışıyordu. Sonra omuzlarını silkti. Merakım ya da ben. Önemsizlik. Tahir'in evini aradık, bir şey bulamadık. Fotoğraflar, birkaç defter, bir de seninkinin hatıra defteri. Beni hep zamanında uyarmış olan içgüdüyle kadehi sehpaya bırakıp ona doğru yürüdüm. Nasıl bir defter? Faruk sorumu cevaplamadı, gerilmiş ayaklarıma bakıyordu. Çok yaklaşmıştım, kendini güvende hissetmeyeceği kadar. Hiç dedi, bildiğin defter işte, sarı kaplı. Sonra en önemli şeyi önemsizmiş gibi söylemeyi becererek, içinde bir sürü fasofisa vardı, seni de yazmış dedi. Daha sormadan ışığın yazdıklarının neyle ilgili olduğunu hissediyordum. Yüzümün, varsa sırrı. Bu bir ön seziydi. İnsanın hasta olacağını önceden hissetmesi gibi. Neredeyse kesine yakın bir duygu. Hatırlıyor musun? Neyi dedi Faruk? O sarı defterde neler yazdığını. Fasafiso dedi Faruk aynı cevabı yinelerek. Fasafiso, bir sürü felsefe. Felsefe fasafisodan daha fazla fasafisoydu ona göre. Yüzümle ilgili bir şey yazmış mıydı? Faruk hatırlamak ister gibi dikkatle yüzüme baktı, sonunda başını salladı. Hepsi bu kadar. Belleğindekileri tüketmiş, daha doğrusu katili ya da kurbanı olacağı Veysel'in dışındaki her şeyi geçmişin karanlığı denen o öğütücünün içine gitmişti. Sehpadan içkimi aldım. O sarı defterin şimdi nerede olduğunu biliyor musun? Unuttuğu bir başı vardı ve yine sallıyordu. Karşılık vermeden önce uzun uzun düşündü. Çok zaman oldu, belki evine geri götürmüştür. Işığın ölmeden önce evine döndüğünü de biliyordu. Evini de aradınız mı? Bu kez cevap vermeden ayağa kalktı, gidecekti. Kapıya kadar onunla yürüdüm. Geride kimsenin içine düşmeyi istemeyeceği bir boşluk bırakarak koridora çıktı ve parçası olduğu karanlığa karıştı. Hemen içkiye geri döndüm. Işık, sarı bir deftere benimle ilgili bir şeyler yazmıştı. Ferda'yı ablasından kalan eşyalarını gözden geçirmek için mutlaka ikna etmenin bir yolunu bulmalıydım. İkinci kadehi için şişeyi ararken karşılaştım kediyle. Şeytanın habercisi, cehennemin borazancısı. Ne zaman ortaya çıkmıştı? Hemen gözlerimi onunkilerden kaçırdım. Siz inanmasanız da düşüncelerimi okuduğundan emindim. Her kayboluşunun ardından ortaya çıkışını hep bir sürpriz izlemiyor muydu? İkinci kadehten daha ilk yudumumu alırken kapının zili kediyle ilgili düşüncelerimi doğrulamak ister gibi çalmaya başladı. Gelenin kim olduğunu bilerek kapıyı açtım. Ferda ışıkla bana bakıyordu. Her zamanki gibi görünmüyordu. Güzelliği ince gövdesinin üstüne bir şal gibi örttüğü hüznün altında kalmıştı. Kenara çekildim. İzin istemeye gerek görmeden içeri girdi. Konuşmadı da. Doktor peşine düştüğü mutluluğu ondan esirgemiş olmalıydı. Kapıyı kapatıp salona girdiğimde onu gözlerini ikinci kadeye dikmiş otururken buldum. İçmeye şiddetle karşı olduğunu biliyordum ama şimdi şiddetle bir içkiye ihtiyacı vardı. İçinde ne olduğunu sormadan yarısına kadar doldurduğum kadehi yudumlamaya başladı. Tadını almadığına, elini sirke bile tutuştursam içki niyetine boğazından aşağı dökeceğine bahse girerdim. O mutsuz olabilirdi ama ben büyük bir olasılıkla sert, ısırılınca çığlık atacağı göğüsleriyle ilgiliydim. Hala akşamki kadar dikkat çekiciydiler. Bilinen bir öykü dinleyeceğimi kestirerek birazdan profilini seyredebileceğim deri koltuğa yürümeden divana yaklaşıp saçlarını okşadım. Ne oldu? Yorgunluğuna ve üstüne çökmüş yüzüne hiç uymayan bir hareketle elimi sertçe geri itti. Neredeyse öfkeliydi. Sakın bana merhamet duyuyormuş gibi davranmayın. Şaşırmam gerekirdi ama şaşırmak yerine uysal bir tavırla geri çekilip koltuğa oturdum. Peki dedim merhamet duymadan. İçlendim, gerçekten merhamet duymuyordum. Ama o merhamete takılmıştı bir kere. Merhamet duymanızı istemiyorum, bundan nefret ederim. Merhamet kılık değiştirmiş küçümsemedir. Aptalın tekiydi. Kim onun kadar uzun boylu birini küçümseyebilirdi ki? En azından ben bunu yapamayacak kadar kısa duruyordum yanında. Sorumu bu kez saçına dokunmadan sordum. Ne oldu? Sizi ilgilendirmez. Vakit gece yarısına gelmek üzereydi. Evime paldır küldür elini sallayarak girmişti ama o yine de olanların beni ilgilendirmediğini düşünüyordu. Onu kapı dışarı etmeliydim. Belki biraz bağırıp çağırmalıydım da. Sesimden merhameti iyice sıyırıp tekrar sordum. Bu arada kedi kucağına yerleşmişti. Ne oldu? Hüngür hüngür ağlamanın eşiğinde ipin üstündeki bir cambaz gibi salınırken dengesini yitirmeden omuzlarını silkti. Kucağında kuşkuyla beni süzen nankör kedi, sol elinde kadeh yalvarır gibi açtığı sava ovucunda ise çaresizliği vardı. Sonunda dudaklarının arasından ıslak bir cümle kurtulabildi. Sözleri hem nemli hem de titrekti. Hiçbir şey olmadı. Anlamıştım, olanlar için değil, olmayanlar için ağlamaya hazırlanıyordu. Bana gelince ben acısıyla da hüznüyle de bir ilişki kuramamıştım. İkisine de yabancı ve uzaktım. İlgilendiğim ablasının kayıp sarı defteriydi. Belki de göğüsleri. Tekrar içkiye döndüm. Nedenini bilmeden Tahir Bey'in yanındaki boş boş bakan kızı hatırlamıştım. Benimle ilgilensenize. 3 dakika önce olanların beni ilgilendirmediğini söylediğini unutmuş olmalıydı. Derin bir nefes aldım. Gerçeklerle zamansal yani süreli ilişkisi olanlara benziyordu. Belki kabul etmesi uzun, vazgeçmesi ise kısa zaman alıyordu. Güldüm. Belki de balığınki gibi bir belleği vardı. 15 saniye sonra her şeyi unutuyordu. Bu arada ağlamaktan vazgeçmişti. Kavga mı ettiniz? Önce hı-hı, sonra hı-hı dedi. Sizi incitti mi? Hayır diye cevap verdi kız. Pekala artık üzülmeyin. Hay hay sesi alaycıydı. Hım hım, hayır, hay hay. H'lerden oluşan kendine özgü yeni bir dil yaratmışa benziyordu. Yaklaşıp elimle çenesini tutup başını kaldırdım. Uzun kirpikleri göz kapaklarına ağır bir çift yük gibi asılmıştı. Beni yatağa götürün lütfen. Yatak? Neden? Nasılsa sonunda kaçacaktı. Önce biraz konuşalım dedim. Çizmelerimi çıkarır mısınız? Kediyi divanın üstüne bırakınca eğilip çizmelerinin fermuarını açtım. Dizleri de göğüsleri gibi biçimliydi. Çizmeleri kolayca çıktı. Aslında kendisi de yapabilirdi bunu. Belki bu arada biraz daha içerim. Boşalttığı kadehle masanın üstündeki içkilere yürüdüm. İyi ki varsınız. Başka zaman olsaydı belki sözleri beni etkileyebilirdi. Ama bu gece söyledikleri içime sızmadan dış yüzeyimden yansıyıp geriye dönecekti. İnsanların kimisi yaşamayı hayal eder, kimisi yaşarmış gibi davranır, kimisi de yaşar. Ferda bu üç tanıma da uymuyordu. Kadehi doldururken ona haksızlık ettiğimi düşündüm. Çünkü ölecekti. En fazla 8 ya da 9 ayı kalmıştı. Neden benden kaçıyorsunuz? Ondan kaçmıyordum. Sadece içkiye daha yakın durmak istemiştim. Kadehimi yudumlayarak profilini seyredebileceğimi umduğum koltuğa geri döndüm. Ferda ayaklarını altına almış, divanın uzak köşesine çekilmişti. Profilini seyredemeyecektim. Dizleri ve uzun bacaklarıyla yetinmek zorundaydım. Bir süre bir şey alıp vermeden bakışarak sustuk. Benimle ilgilen diyordu gözleri. Dudaklarıyla değil, bakışlarıyla konuşmayı seçmişti. Bunu becerebilirdi çünkü gözlerinin içinde yüzlerce sözcüğün barındığı bir dil vardı. Birkaç dakika sonra içkisini bitirip kadehi uzattı. ''Yanıma gelin.'' Yanına gitmedim, hala içkim vardı. Üçüncü ya da dördüncü kez oluyordu, unutmuştum. Aynı soruyu soruyordum durmadan. ''Ne oldu?'' ''Ne oldu, ne oldu, ne oldu?'' Doğrulmuş bedenine az önce mızrak saplanmış, taze yarası olan biri gibi bağırmaya başlamıştı. Çığlıkları dostu sandığı kediyi de korkutmuştu. Nankör hayvan koşarak mutfağa attı kendini. ''Söyler misiniz? Öğrenmek istediğiniz nedir?'' Aslında merak ettiğim ya da öğrenmek istediğim bir şey yoktu. Yatağa veya yanına gitmek de istemiyordum. Bağırmasından da hiç hoşlanmamıştım. ''Hiç'' dedim. ''Neden?'' Sorusu yanlış anahtar gibiydi. Verdiğim karşılığa uymuyordu. Sustum. ''Peki, peki, madem ısrar ediyorsunuz anlatacağım.'' İsrar etmiyor, sadece içiyordum. Sözlerinin üzerine sanki ısrar ediyormuşum gibi dümdüz, gözlerimi üstünden ayırmadan ona baktım. O da yalnızca kendisinin duyduğu ısrarlara dayanamayarak anlattı. Ferit dün beni aradı ve aramızdaki sorunları konuşarak halletmek istediğini söyledi. Buluşmamızın nedeni buydu. Gerisini biliyorsunuz. Hayır, bilmiyordum. Bilmiyorum dedim, sözcüğü inatla, ısrar ediyormuşçasına vurgulayarak. Buluştuk, buluştuklarını biliyordum. Ben saf saf çözüm için öneriler beklerken o ayrılmamız gerektiğini, çünkü birkaç ay sonra yurt dışına gideceğini söyleyiverdi. Oysa ben ne umutlarla gitmiştim oraya. Nereye ve hangi umutlarla gittiğini de bilmiyordum ama bunu da sormadım. O hazırlıklıydı, kafasında her şeyi çözmüş, kendini ayrılık fikrine alıştırmıştı. Ben acı çekeceğim, o çekmeyecek, haksızlık değil mi bu? Belki haksızlıktı ama ben yine de duvarlaştım. Pencere açmadan o sağır sessizliğe doğru geri çekildim. Sorun aşk ya da ayrılık acısı değildi. Sorun bu acının nasıl paylaşılacağında düğümleniyordu. Ferda da acının çoğunu değil, en fazla yarısını istiyordu. Hakça, adil bir paylaşım. Çoğu kadının hayatı boyunca en az bir kez yakalandığı, tedavisi olmayan o hastalıkla karşı karşıyaydım. Aşkı kişilik sorununa dönüştürmek. Koltuktan kalkıp üçüncü kadeye doğru yürürken böyle düşünüyordum. 9 ay sonra öleceğine inanmışken incinen bendiğini onarmak uğruna kasıklarımın arasına girmeye niyetlenmesi inanılır gibi değildi. Midemdeki yanma Ferda'dan daha inandırıcıydı. Belki içkiye bu gecelik ara vermeliydim. Geç oldu dedim. Yanıma gelin. Başımı salladım, yanına gitmeyecektim. Kadehi doldurup yerime döndüm. O zaman ben gelirim. Kucağıma oturuncaya kadar içkiye dokunmadım. Hem bedeni hem de kokusu hafifti, çiçek gibi. Bir, belki 2 dakika konuşmadan ve başka bir şey yapmadan öylece bekledik. Hadi inatçılığı bırakıp benimle sevişin. Yüzü sağanak yağmurun altına yıkanmış gibi temiz ve duruydu. Onu yatağa götürüp soysaydım yine kaçacaktı, bundan emindim. Neden ben dedim. Çünkü dostumsunuz. Sevişmenin dostluktan başka bir şey olduğunu söylemeyi düşündüm ama vazgeçtim. Çok dostu yoktu anlaşılan. Sevişmeye kalkışsak olmadığına inandığı ruhunu sakınacak, bedeninden bir elbise gibi çıkarıp sadece etini sunacaktı bana. Aslında bu işime gelirdi. Etinin ruhundan daha lezzetli olduğuna emindim. Pekala dedim, hadi gidelim. Hemen mi? Hemen dedim. Beklemek için bir neden mi var? Kuşkuyla yüzüme baktı, kararsızdı. Elimi süveterinin altına kaydırdım. Sırtı nemliydi, biraz da serindi. Aslında sırtına değil, göğüslerine dokunmak istiyordum. Önce içsek... Omuzlarımı silktim. Sonra elimi sırtından çekip onu kucağımdan indirdim. Doldurduğum kadehe istekle uzandı. Nedir bu? Konyak dedim, hem de en iyisinden. Kucağınıza gelmemi ister misiniz? Başımı sallayınca yeniden geldi. Bu kez kalçalarını da hissedebiliyordum. Kalçalarının kasıklarıma uygun bir yuvarlaklığı vardı. Dikkat çekiciydiler ama elimi koltuğun kolçağında tuttum. Hadi anlatın dedi sonra, ne isterseniz diye ekledi. Kadınları mesela. Birbirimizle hiç uyuşmuyorduk. Onun masumiyetiyle benim hesaplı, gizlemeye kalkışmadığım çıkarcılığım arasında oldukça büyük bir genişlik vardı. Yine de onunla sevişmeyi istemiş olmamı garipsemiyordum. Kabullenişimin nedeni arzudan değil, öç almak duygusundan kaynaklanacak bir sevişmenin de pekala keskin hazlar içerebileceğini düşünmüş olmamdı. Bunu daha önce denemiştim. İşte şimdi o deneyimimle fikir yürütüyordum. İçimde bir hafifleme duygusu var. Kendimi iyi hissediyorum artık. Kadınları anlatmamı istediğini unutmuştu. Kadehini yeniden doldurdum. Yarım saat sonra kendini daha da iyi hissedecekti. Çünkü iyi bir içki içiyordu. Öç alma isteği, umutsuzluk, dostluk ve konyakla yapılmış bir kokteyl. Hadi öpün beni. Başı kirpikleri gibi ağırlaşmıştı. Alt dudağını hoyratça kavrayıp biraz ezdim. Sonra da aç bir bebeğin annesinin memesini emmesi gibi telaşlı bir açlıkla emdim. Suyun altında kalmış, boğulmak üzereymiş gibi başını geriye atarak derin bir nefes aldı. Öpüşmek bedenini gevşetmiyor, hatta geriyordu. Çok değişik öpüşüyorsunuz. Sonra da dezenfekte etmek ister gibi içkiyle dudaklarını uzun uzun ıslattı. Bana kızıyor musunuz? Hayır dedim. Tekrar dudaklarını uzattı. Bu kez bir başkasıymışım gibi öptüm ona. Aslında vakit geçiriyor, oyalanıyorduk. Biliyor musunuz diye sordu. Neyi bildiğimi sormadım, o da üstelemedi. 10 dakika sonra başını omzuma dayayarak uykuya daldı. Onu kucağıma alıp kaldırmak istedim ama beceremedim. Taşıyamayacağım kadar ağır değildi. Sorun bedenini kollarımın arasında dengede tutmamı zorlaştıracak kadar uzun boylu olmasından kaynaklanıyordu. Eteği sıyrılmış, uzun bacakları ortaya çıkmıştı. Siyah bacağına yapışan, konçları süslü çorapları vardı. Söylediğinde onu yatağa götürmemekle aptallık etmiştim. Bunu şimdi bacaklarını, çoraplarının bittiği yerle iç çamaşır arasında kalan ince beyazlığı seyrederken fark ediyordum. Onu divana bırakıp üstüne bir battaniye örttüm. Ben salondan çıkarken kedi Ferda'nın ayak ucunda bir muhafız gibi kıvrılıp yatmıştı. Kadehi yatakta bitirdim. Sonra gözlerimi kapadım. Yüzümü, sarı defteri ve ışığı düşündüm bir süre. Ardından uykunun krallığına yuvarlandım. 18. ayrımın sonu, sayfa 238.